Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Bahman 1403, Hicri Kameri 22 Recep 1446 ve Miladi Takvimle 23 Ocak 2025 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi sizler için sabah haberlerini sunacağım. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Amerika'da Lobi ve Lobicilik Podcast'i ve Nehcül Belaga Öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı lideri geleceğin kimin zayıfladığını göstereceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Pezeşkan Erdoğan'a taze mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, İran düşmanlığı ve İslamofobinin İran'ı izole etmek için bir araç olduğunu belirtti. İran Yargı Sözcüsü, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçine saldıran bir kişinin kısasa mahkum edildiğini belirtti. Türkiye'nin Milli Güvenlik Kurulu bildirisi yenilendi. Ve Siyonist rejim İsrail'in ekonomik durumunun kötüye gittiği belirtildi. Şimdi haberler. İslam İnkılabı lideri İran'daki yüzlerce girişimci, yatırımcı ve ekonomik aktivist ile dün yaptığı görüşmede ülkenin zayıfladığı iddialarını düşmanların hayal ürünü ve aldatmacası olarak nitelendirdi. Sahabın bildirdiğine göre Ayetullah Hamene'yi düşmanların İran'ın zayıfladığını düşünerek hayal kurduklarını ifade etti ve şunları söyledi. Gelecek kimin zayıfladığını gösterecek. Saddam da İran'ın zayıfladığını sanarak saldırıya geçti ve Reagan ona büyük destek verdi. Ancak her ikisi ve birçok hayalperest tarih sahnesinden silindi. İran İslam Cumhuriyeti ise her geçen gün güçlendi ve bu ilahi bir lütuf olarak tekrar edilebilecek bir tecrübedir. İslam İnkılabı lideri İran'ın BRICS gibi platformlara katılımının önemine değindi ve İran'ın diplomasi yetkililerinin bu fırsattan maksimum fayda sağlamak konusunda çalışmaları gerektiğini vurguladı. BRICS'in üye ülkeler arasındaki ticaretin kendi para birimleriyle yapılmasını sağlayan finansal sistemine dikkat çekti. Ayetullah Hamene, Gazze'deki ateşkesi ve direnişin zaferini ilahi direniş kanununun bir örneği olarak gösterdi ve şöyle konuştu. Amerika gibi dev bir savaş makinesi, insan haklarını aldırış etmeden Siyonist rejime sığınak delici bombalar sağladı. Bu zalim rejim 15 bin çocuğu hastanelerde ve evlerinde bombaladı. Ancak hedeflerine ulaşamadı. Amerikan desteği olmasaydı Siyonist rejim ilk haftalarda diz çökerdi. Ayetullah Hameni bu rejimin tüm vahşet ve yıkımlara rağmen Hamas'ı yok etmek ve Gazze'yi direnişsiz bir şekilde kontrol etme hedefine ulaşamadığını, sonunda Hamas ile müzakere masasına oturmak zorunda kaldığını belirtti. İslam İnkılabı liderinin huzurunda Milli Yapay Zeka Platformu'nun demosu tanıtıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mesaj göndererek, Bolu'da meydana gelen yangın ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini sundu. İran'ın haberine göre Mesut Pezeşkian'ın taziye mesajında, Bolu'daki bir otelde meydana gelen yangın sonucu çok sayıda vatandaş ve yolcunun hayatını kaybetmesi ve yaralanması haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu acı kayıplar nedeniyle öncelikle sizlere, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türk halkına başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa diliyorum denildi. Türkiye İçişleri Bakanı, Kuzeybatı'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldiğini açıkladı. Yangın, Türkiye'deki okulların 2 haftalık kış tatilinin başlamasıyla aynı zamana denk geldi. Bu dönemde popüler bölgelerdeki oteller genellikle turistlerle doludur. İran Cumhurbaşkanı'nın stratejik işlerden sorumlu yardımcısı, Davos Forumu oturum aralarında ünlü sunucu Ferit Zekeriya ile yaptığı görüşmede, Netanyahu'nun İran'ın nükleer programı hakkındaki iddialarına değinerek, İran'ın nükleer bir tehdit olmadığını ve İran düşmanlığı ile İslamofobinin İran'ı izole etmek için bir araç olarak kullanıldığını vurguladı. İran Pers'in haberine göre Muhammed Cevaz Zarif, Netanyahu'nun 1994 yılından beri İran'ı nükleer bomba üretmekle suçladığını belirterek bu iddiaların tekrardan ibaret ve temelsiz olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı yardımcısı İran'ın hiçbir şekilde nükleer bir tehdit olmadığını ve bu iddiaların uluslararası toplumda korku ve endişe yaratmak amacıyla ortaya atıldığını vurguladı. Zarif, İran düşmanlığı ve İslamofobinin İran'ı uluslararası arenada izole etmek için bir araç olarak kullanıldığını belirtti. Son yıllarda Amerika ve Avrupa ülkeleri İran'ın nükleer silah elde etmeye çalıştığı iddiasıyla İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı zalimce yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımların en büyük zararı İran halkına oldu. Bu yaptırımlar hatta İranlı hastalara karşı da uygulandı. Ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer silah elde etmeye çalıştığına dair hiçbir belge yayınlanmadı. Katar Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın stratejik işlerden sorumlu yardımcısı Muhammed Cevaz Zarif arasında Davos zirvesinin oturum aralarında bir görüşme gerçekleştiğini duyurdu. Sahab kanalının İrna'dan naklen aktardığı haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı dün bu görüşmede Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Muhammed Cevaz Zarif iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğini, bunları güçlendirmenin ve genişletmenin yollarını, ayrıca işgal altındaki Filistin, Gazze ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeleri ele aldı dedi. Katar Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer alıyor. İran Cumhurbaşkanı'nın stratejik işlerden sorumlu yardımcısı, Katar'ın rolünü ve Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması ve esirlerin değişimi konusundaki çabalarını takdir etti. Muhammed Cevaz Zarif'in Davos ziyareti sırasında Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Raşid ile de görüştüğünü ve iki ülke işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldığını da belirtmek gerekir. Bu toplantıda iki taraf İran ile Irak arasındaki işbirliği çerçevesini gözden geçirirken güvenlik, ekonomik, enerji ve çevre gibi alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. İran Yargı Erkeği Sözcüsü Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine saldıran kişinin kısasa mahkum edildiğini ve davanın infazı için dosyanın Tahran Ceza Mahkemesi infaz dairesine gönderildiğini açıkladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine yapılan saldırıya ilişkin duruşma, geçen yıl 27 Ocak Cumartesi günü sanık ve avukatların katılımıyla yapıldı. Yayınlanan iddianameye göre Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği içinde ateşli silah kullanarak Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarından birinin kasten öldürme, yasa dışı silah ve mühimmat satın alma, taşıma ve bulundurma ve kamu düzenini bozmakla suçlanıyor. Savcının iddianamesinin okunmasının ardından sanık ve avukatının savunmalarını yapması üzerine mahkeme başkanı kararın yasal süre içinde verileceğini belirtti. Asker Cihangir dün Perşembe günü İran Pers'e yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine saldıran kişinin cezasının kesinleştiğini belirterek kararın Yargıtay tarafından onaylandığını ve sanığın kısasa mahkum edildiğini, dosyanın da Tahran Ceza Mahkemesi infaz dairesine gönderildiğini söyledi. Cihangir, devamında infaz aşamasında mağdurun yakınlarından kan davası talebinde bulunmasını beklediklerini ve talebin ardından infazın gerçekleştirileceğini belirtti. Cihangir ayrıca mağdurun yakınlarının kısas talebinde bulunması durumunda infaz işlemlerinin başlanacağını söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine saldıran kişiye verilen kesin ceza, İran İslam Cumhuriyeti'nin suçlarla mücadele ve diplomatik güvenliği sağlama konusundaki kararlılığını göstermektedir. İran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed şehrinde 104 ülkeden yaklaşık 400 Kur'an hafızı ve kıraatçının katılımıyla Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışması iki aşamada düzenlenecek. Sahab kanalının İsnad'dan naklen aktardığı haberine göre Rezevi Horasan Eyaleti Vakıflar Müdürü Hüccetül İslam Muhammed Ahmetzade, İslam Cumhuriyeti'nin en büyük uluslararası Kur'an etkinliği olan 41. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması'nın 26-31 Ocak tarihleri arasında Meşhed'de yapılacağını belirtti. Ahmetzade yarışmanın eleme turunun 14 Ocak'tan itibaren 104 ülkeden yaklaşık 400 katılımcının gönderildiği kayıtların değerlendirilmesiyle yapıldığını ve final turunun ise 26 ülkeden 57 katılımcının Rezevi Türbesi'nde yapılacağını söyledi. Bu yıl ilk kez Mısır'dan 3 Kur'an hafızı yarışmaya katılacak. Ahmetzade ayrıca yarışmada erkekler kategorisinde toplam hatim, tahkik kıraat ve tertil kıraat olmak üzere 3 dalda, kadınlar kategorisinde ise toplam hatim ve tahkik kıraat olmak üzere 2 dalda yarışmaların yapılacağını belirtti. Ahmetzade, yarışmaların İslam Ülkeleri Radyo ve Televizyon Birliği aracılığıyla 170 radyo ve televizyon kanalına aktarılarak farklı ülkelerde izleyicilere sunulacağını ifade etti. Tahminlere göre bir İran animasyonu 97. Akademik Ödülleri'nde en iyi kısa animasyon dalında adaylık alma şansını yakaladı. Sahab'ın İsnad'dan naklen aktardığı haberine göre Akademi Ödülleri'nin adaylarının açıklanmasına kısa bir süre kala Variety dergisi ödüllerin farklı dallardaki son aday tahminlerini yayımladı ve İran yapımı Çam Ağacının Gölgesinde animasyonunu en iyi kısa animasyon dalında 5 aday arasında gösterdi. Çam Ağacının Gölgesinde animasyonu Şirin Sohani ve Hüseyin Molayemi tarafından yönetildi. Bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası festivalden ödül alan bu İran animasyonu, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir kaptanın ve deniz kenarındaki küçük bir evde yaşayan kızının hikayesini anlatıyor. İkili hayatın zorluklarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Variety Çam Ağacının Gölgesinde animasyonunun Votek adında bir ayı, belki filler ve şaşırtıcı bir keşif ve oh animasyonlarıyla birlikte 2025 Oscar'larında en iyi kısa animasyon dalında 5 aday arasında gösterileceğini tahmin ediyor. Eğer bu gerçekleşirse, İran animasyonu için tarihi bir an olacak ve ilk kez bir İran yapımı animasyon filmi Oscar'a aday gösterilecektir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda düzenli olarak 5 yılda bir ihtiyaç halinde ivedilikle güncellenen milli güvenlik siyaseti belgesi, Türkiye'de, bölgede ve dünyada meydana gelen ve gelmesi muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesiyle yenilendi ve kurulca uygun bulundu. Suriye'deki yeni yönetimin, devletin egemenliğinin, üniter yapısının, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin sallanmasıyla ülkedeki tüm etnik, dini ve mezhebi grupların temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması hususundaki iradesini, Suriye'nin yeniden inşasına, Suriye halkının huzur ve refaha kavuşmasına tam destek verileceğinin bir kez daha teyit edildiği belirtilen bildirinin bir bölümünde şunlara yer verildi. Gazze'de sallanan ateşkesin kalıcı olması ve Filistin meselesinin adil bir şekilde çözümü için başlangıç teşkil etmesi gerektiğinin altı çizilmiş, insani yardımların Gazze halkına engelsiz, kesintisiz ve hızla ulaştırılmasının önemine dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan mütecaviz eylemlerini Suriye topraklarında sirayet ettirmesinin, bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik gayretlerin önünde engel oluşturduğu ifade edilmiştir. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, en son raporunda İsrail'in ekonomik durumunun Gazze Savaşı'nın etkileri nedeniyle kötüleşmeye devam ettiğini bildirdi. Sahabın isnadan naklen aktardığı haberine göre Fitch, Gazze'deki ateşkes sonrası durumun iyileşmesi ihtimaline rağmen İsrail'in mali ve ekonomik durumunun savaş öncesine göre daha da zayıflayacağını belirtti. İsrail Maliye Bakanlığı'nın iddia ettiği gibi İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısının maliyeti 27,35 milyar doların üzerinde olmasına rağmen araştırma merkezleri Amerika'dan gelen yardımlara rağmen savaşın toplam maliyetinin 120 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı. Siyonist rejim İsrail 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'deki Filistinlilere karşı yıkıcı bir savaş başlattı ve sayısız suç işlemesine rağmen 471 gün süren savaşın ardından Hamas'ı yok etme ve esirleri geri getirme hedeflerine ulaşamadığını ve mağlup olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Amerikan gazetesi Washington Post, Google şirketinin İsrail rejimiyle Gazze'de soykırımda işbirliği yaptığını ortaya çıkardı. Washington Post gazetesi, Amerikan şirketi Google'in İsrail rejimi ordusunun Gazze'ye saldırmaya başlamasının ilk haftalarından itibaren korsan rejim İsrail ordusunu en gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle donattığını itiraf etti. Pars Today'e göre Washington Post bu bağlamda Google ile İsrail rejiminin Savaş Bakanlığı arasındaki işbirliğinin 2021'den beri devam ettiğini açıkladı. Washington Post'a göre Google şirketi İsrail ordusu için sesli dosya ve belgeleri işlemek için kullanılan yapay zeka aracı olan Gemini yapay zekasına erişim sağladı. Bu rapora göre İsrail rejiminin Google ile işbirliği Kasım ayına kadar devam etti. Yani Gazze'deki bölgelerin büyük bir kısmı Siyonistlerin saldırıları sonucu yerle bir edildiği dönem. Ve Amerika Başkanı Donald Trump'ın Meksika Körfezi'nin adının Amerika Körfezi olarak değiştirilmesi yönündeki olağan dışı kararına Meksika'dan sert tepki geldi. Trump göreve başladıktan sonra Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirdi ve bir başkanlık yürütme emrini imzaladı. Bu belgeye göre Amerika İçişleri Bakanı'nın 30 gün içinde Meksika Körfezi'nin adını değiştirilmesi için gerekli tüm tedbirleri alması gerekiyor. Trump'ın Amerika kıtasında eşi benzeri olmayan bu eylemi Meksika'dan sert tepkiyle karşılandı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'ın eylemlerine rağmen tüm dünyanın Meksika Körfezi'ni Meksika Körfezi olarak tanıdığını belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Behman 1403, Hicri Kameri 22 Recep 1446 ve Miladi Takvimle 23 Ocak 2025 Perşembe. ...46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Behman 1357 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin Paris'ten İran'a beklenmedik geri dönüş haberinin yayımlanmasının ardından İmam'ın İran'a geri dönüşünün İran genelini tümüyle kontrolden çıkaracağını iyi bilen despot şahlık rejimi başbakanı Şapur Bahtiyar aceleci ve akılsızca karar vererek İran'daki tüm hava alanlarının İslam devriminin rahmetli lideri İmam Hümeyni'nin İran'a gelmesinin engellenmesi için kapatılması emrini verdi. Bu girişim imamın gelmesini dört gözle bekleyen İran halkının öfkesine neden oldu. Ayrıca İran'daki önde gelen mücadeleci ve mücahit şahsiyetlerden oluşan bir grup, özellikle Şehit Ayetullah Murtaza Mutahari ve Şehit Doktor Ayetullah Beşti ülkedeki hava alanlarının kapatılması olayına itiraz etmek amacıyla Tahran Üniversitesi'ndeki camide oturma eylemi düzenlediler. Halk ise yoğun protesto gösterileri düzenleyerek şahlık rejimine karşı sloganlar attı ve ülkedeki bütün havaalanlarının açılmasını istedi. ...95 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Behman 1308 tarihinde İranlı önde gelen çağdaş minyatür ve ressam Üstad Mahmud Ferşiyan dünyaya geldi. İran'da kültür ve sanat alanlarında kalıcı isimler arasına giren Üstad Mahmud Ferşiyan, İran'ın gelmiş geçmiş önde gelen bir ressamdır. ...110 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Behman 1293 tarihinde 1. Dünya Savaşı sırasında Rus askerleri İran topraklarına girdiler. Ahmet Şah Gacar'ın taç giymesinden çok zaman geçmemişti ki 1. Dünya Savaşı başladı. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Behman 1362 tarihinde İranlı çağdaş Hattat Üstad Hasan Herisi vefat etti. 12 yaşındayken Tebriz'deki Talebiye Medresesi'ne giden Hasan Herisi, Kur'an-ı Kerim, Sadi Gülistan'ı, sarf ve nahif ve mantık, fıkıh öğrendikten sonra hattatlık sanatına yöneldi ve nesterlik hattını öğrendi. Üstad Herisi 80 yaşındayken Tebriz'de vefat etti. ...200 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Recep 1246 tarihinde Müslüman alim ve hekim Ahund Nuri lakaplı Molla Ali bin Cemşit vefat etti. Ders vermenin yanında geniş araştırmalarda bulunan Nuri, hikmet dalında zirveye ulaştı. Molla Ali Nuri çeşitli eserler kaleme aldı ki bunlardan Havaşi Esfar adlı kitabına değinebiliriz. ...218 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Recep 1228 tarihinde önde gelen fakih Şeyh Cafer Kaşfulgıta vefat etti. Hicri Kameri 1154 yılında Necef-i Eşref'te dünyaya gelen Kaşfulgıta çocukken dini ilimlere ilgi duydu. Başlangıçta babasından dersler alan Kaşfulgıta, ardından Şeyh Muhammed Mehdi Fotoni, Muhammed Bagır Vahid Behbani ve Seyyid Mehdi Bahrul Ulum gibi alimlerden dersler aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Sigorta şirketinde yolsuzluk, 100 milyon TL kamu zararında 5 tutuklama.
Yeni Asya.
Gıda ürünlerinde pestisit alarmı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan, 21 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde süreç ve yargı operasyonlarıyla başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Uydurmalarla Kürtlerin lideri ve temsilcisi süsü verilen terörist başı, terör örgütünün silah bırakma ve fesih propagandalı adı konmayan süreçte topyekün muhalefeti itibarsızlaştırma operasyonlarıyla %60-70 oyla seçilmiş belediye başkanlarına itibar suikastları yapılıyor. Yüksek enflasyon, asgari ücret ve açlık sınırının altındaki emeklilik maaşlarıyla açığa çıkan ekonomik çöküşte bütün anketlerde erken seçim isteyenlerin %65'lere çıktığı, partisinin %30'lardan 20 bandına düştüğü bir süreçte parti kongrelerini gezen partili cumhurbaşkanı sürekli muhalefeti hedef alan karalama kampanyasıyla millet iradesine kompollar kuruluyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İktidar cephesinin boğazına kadar battığı vartada bütün alanlarda ayyuka çıkan yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, dolar garantili yandaş şirketlere milyarların peşkeşi, partizanca kayırmalar teğet geçiriliyor. En son Beşiktaş Belediyesi'nden ihale alan şahsın iktidar belediyeleri ile kamu kurumlarından 22 ihale alması medyatik manipülasyonlarla kamuoyu karalanıyor. Bununla kalmıyor, siyasallaştırılan yargıya gerekli talimatı verdik diye yargıyı talimatlandırıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla, yargı sopasıyla siyaseti dizayn makasatlı itibarsızlaştırma tezgahı tam gaz devam ediyor. Şu hale bakın ki bizzat partililerin ikrarıyla bulunduğu şehirleri parsel parsel satan, 801 milyon doları çürüyen dinozorlara sarf eden, yolsuzlukları, ihaleye fesat karıştırmaları cümle alemce malum iktidara mensup belediye başkanları sarayın direktifleriyle istifa ettirilip yargıdan kurtarılırken, yıllardır savcılıklarda bekletilen iktidardakilerle ilgili yüzlerce dosyadan bir teki dahi soruşturulmuyor. Keza sürekli zararda olduklarını uydurup tek kuruş vergi vermeyen, kamu ihale yasasının 198 kez neredeyse her bir ihale için değiştirildiği vartada maliyetinden 10-15 kat ödemelerle 2045'e varan İltimaslı ihalelerle ayrıca vergi muafiyeti, kredi, borç silinmesi kıyaklarıyla iktidara iliştirilmiş dolar döviz garantili Londra tahkimli şirketlere dev ihalelerin peşkeş çekilmesini, her ihalede yüzlerce milyarı kazanan beşli çete şirketlerini ortadaki delillere rağmen bir tek soruşturma açılmıyor. 90 bin yolcunun geçeceği bilinen ya da tek uçak kalkmayan havaalanlarına 1 milyon yolcunun geçeceği güvencesiyle göz göre göre %90'lardan %100'lere varan sapmalarla iktidara yakın firmalara bile bile milyarların peşkeş çekilmesinin hesabı sorulmuyor. Millet iradesinin temsilcisi meclisin yasama yetkisi, bütçe hakkı, denetim işlevinin gasp edildiği tek kişilik rejimde meclis adına denetimle yükümlü bir yargı organı olan
Sayıştay'ın tırpalanan raporlarıyla bütün dünyanın gözü önünde millet malını gasp eden yolsuzlukların üzerine gidilmiyor. Hukuk, adil yargılama ve siyasi ahlak ayaklar altına alınıyor.
Zeki Ceyhan 21 Ocak tarihli Milli Gazete'de "Ya Düşmanımızın Dostu" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Güzel bir söylem var. Bu güzel söylemde "düşmanımın düşmanı dostumdur" deniliyor. Tamam, düşmanımızın düşmanı dostumuzdur. Peki düşmanımızın dostu neyimiz olur? Kuşkusuz düşmanımızın dostu bizim de düşmanımız olacaktır. Durup dururken niye bunları yazıyoruz? Elbette durup dururken bu konuyu ele almıyoruz. Bilindiği gibi Trump yeniden Amerika Başkanı seçildi. Türkiye'yi idare edenler Trump'ı dost olarak görmek istiyorlar. Ve Trump döneminde Türkiye-Amerika ilişkilerinin düzelmesi yolunda gayret sarf ediyorlar diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Türkiye yönetenler böyle bir beklenti içine girmişken Amerika'nın yeni başkanı Trump ne yapıyor? Ne yapacak? Türkiye'nin düşman olarak gördüğü isimlerle kol kola pozlar veriyor. Türkiye'nin iadesini istediği isimleri resmi törenlere davet ediyor. Lafı fazla uzatmadan meramımızı aktaralım. Türkiye'nin düşman olarak kabul ettiği FETÖ mensuplarından Enes Kanter, Trump'ın çok değer verdiği isimlerden biri olarak protokolde yerini alıyor. Şimdi dönelim yazının başındaki sorumuza. Ve düşmanımızın dostu bizim neyimiz oluyor diye bir kez daha soralım. Türkiye yönetenler açısından Enes Kanter isimli FETÖ'cü düşmanımız mı? Doğal olarak düşmanımız. Peki Amerika'nın yeni başkanı Trump Enes'in nesi? Büyük dostu. O zaman düşmanımızın dostu doğal olarak da bizim düşmanımız olmuyor mu? Yani Trump'tan dost olmayacağı gerçeğiyle bir kez daha yüzleşiyoruz. Türkiye'yi yönetenlere bu gerçeği hatırlatmak istedik. Türkiye'nin dostu olarak görmek istedikleri Trump'tan bir hayır gelmeyeceğini bilmeliler ve adımlarını ona göre atmalılar. Düşmanları ile işbirliği halinde olan, onlarla kol kola pozlar veren Trump'tan onlara hayır gelmeyeceğini akıllarından çıkarmalılar. Bir güzel sözü biraz değiştirerek tekrarlayalım mı? Trump'tan dost, ayıdan post olmaz. Bu güzel söz herkesin kulağına küpe olmalı diyoruz.
Tahran Radyosu. Mustafa Balbay 21 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde 400 hesabı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Siyasette aynı harfle başlayan tanımlamalar, uyaklı sözler akılda kalması bakımından sık tercih edilen yöntemdir. Örneğin AK Parti iktidara gelirken 3Y'yi ortadan kaldırmak iddiasındaydı. Yolsuzlukları, yoksulluğu, yasakları yok edecekti. 2002'den bugüne baktığımızda yoksulluğu tabana yaydı. Artık Türkiye'nin üçte biri yardımla ayakta durabiliyor. Yolsuzluğu denetimi ortadan kaldırarak araştırılamaz, ortaya çıkarılması zor hale getirdi. Bir yandan Sayıştay'ı devre dışı bırakıp mali yargıyı ortadan kaldırıyorsunuz. Bir yanda muhalefet belediyelerine istediğiniz suçlamayı yapıyorsunuz. Yasakları sıralamak zor. Yasak olmayanları anlatmak daha kolay. İktidara övgü dışındaki her şey her an yasak kapsamına girebilir. Diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Gelinen noktada 3Y şuna dönüştü. Yağma, yıkım, yalan. Seçim sürecini başlatan AK Parti'nin bu dönemde muhalefete karşı stratejik bir tutum izlediği görülüyor. Çökert, çürüt, yanına çek. 14-28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda sarayı korumak başarı gibi görünse de ömür yettiğince sürdürülecek iktidar açısından riskli. Bunun arkasından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ikinciliğe düştü, genel iktidarı kaybetme riskinin giderek yükseldiğini gösteriyordu. 2024 yazından itibaren yukarıda özetlediğimiz 3 Ç devreye girdi. Bütün muhalefet partileri kapsama alanı içine kondu. AK Parti'nin çelik çekirdeğini sinir bozucu biçimde örseleyen Yeniden Refah Partisi'ydi. Başlangıçta Saadet Partisi'ni bölsün diye sempatiyle baktıkları YRP sınırı aşıyordu. 14-28 Mayıs'ta ittifaka konarak kontrol altına alındı. 31 Mart'ta ise Şanlıurfa Belediye Başkanlığı'nı YRP'nin alması kabul edilebilir değildi. Hemen gerekli kuşatma yapıldı. Başkan Kasım Gürpınar istifa ettirildi. Gürpınar şimdilik tarafsız biçimde AKP'li. Tam geçiş için şartları var. İleride büyükelçilik dahil. Onu aşkın YRP'li başkan AKP'ye çekildi. Arkası 23 Şubat'taki Büyük Kongre'de. Deva ve Gelecek Partisi ancak Saadet Partisi ile birlik olup yeni yol bulabildi. Her iki partinin milletvekillerine ikna gücü yüksek iktidar önerileri var. Gidenlere yenileri eklenecek gibi görünüyor. Dün İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman partisinden istifa etti. Böylece milletvekili sayısı 28'e düştü. Meclise 43 milletvekiliyle gelen İYİ Parti bir genel başkan 15 milletvekili kaybetti. Ünal Karaman birkaç çalım atıp AKP'ye geçişe hazır görünüyor. Meral Akşener bir grup milletvekilini daha istifaya acıktıracak. Ancak Karaman ne kadar çok çalım atarsa atsın Meral Hanım'ın arzusuyla CHP İstanbul 1. Bölge 6. sıradan seçilen, seçimden sonra İYİ Parti'ye giren, 14 Ağustos 2024'te AKP'ye geçen Ahmet Ersagun Yüceli geçemez. İktidar bu hesapları iki aşamalı yapıyor. Seçim gidiş süreci, seçimde oluşacak ittifaklar. Bütün mesele DEM Parti'yi muhalefet hattından çekip 400 sandalye hedefine yakın getirmek. Böylece anayasa değişikliğini sorun olmaktan çıkacak. AKP artı MHP 315 ediyor. DEM eklenirse 372 ulaşıyor. Yukarıda aktardığımız geçişler iktidara 28 milletvekili getirir. Hesap bu. Bütün bu hesapların tutması için iki şey gerekiyor. 1- CHP'nin kendi içine hapsedilmesi, 2- ekonominin gündemden düşürmesi, yağma, yıkım, yalan düzeninde muhalefeti çökertme, çürütme, yanına çekme siyasetini uygulayabilmek ancak böyle mümkün olabilir. CHP'nin bunu görmemesi için gaflet, dalalet ve iyi niyet içinde olması gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a ısmarladık.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bolu'da yangın.
Zafer Partisi Genel Başkanı'nın tutuklanması.
Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilere ait son gelişmeler.
Ve İYİ Parti'den AKP'ye milletvekili transferi.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye'deki Kartalkaya Kayak Merkezi bölgesindeki bir otelde meydana gelen yangın olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 70'i aştı. Yaralı sayısının ise 50'nin üzerine olduğu bildirildi. Türk medyasına yer alan haberlere göre Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin bulunduğu otelde çıkan yangın sonucunda facia meydana geldi. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Ayrıca ahşap otelin çökme tehlikesi olduğu da belirtildi. Yangının sabaha karşı birçok insanı uykusunda yakalamış olması ve şiddetli şekilde yayılması nedeniyle can kaybının artmasından da endişe edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili olarak olayın aydınlatılması, sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır. Acımız büyük dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangının meydana geldiği otelin 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin olduğunu açıkladı. İlk ihbar 03.27'de alındı. Yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Açıklamasında bulunan Bakan Yerlikaya, otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. Yangınla ilgili iki mülkiye baş müfettişi görevlendirildi. Açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 6 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini duyurup 5 kişilik bilirkişi heyeti de oluşturulduğunu açıkladı. Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü de belirtti.
Geçtiğimiz hafta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkındaki soruşturma kapsamında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan tutuklandı. Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı hakaret suçundan resmen soruşturma başlatmış, ayrıca halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçuyla soruşturma genişletilmişti. Ankara'da gözaltına alınan Özdağ İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. Emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolden geçirilen Özdağ İstanbul Adliyesi'ne çıkarılmıştı. Özdağ terör suçları soruşturma bürosunca ifadesinin alınmasının ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Öte yandan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu bazı siyasiler ile Zafer Partililer Özdağ'a destek olmak için adliyeye geldi. Adliye ve çevresinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Özdağ'ın avukatı Paşa Büyük Kayaer, Özdağ'ın Suriye konusundaki paylaşımlarının da dosyaya dahil edildiğini söyledi. Profesör Doktor Ümit Özdağ, Antalya'da yaptığı konuşmada, hiçbir Haçlı seferi Türk milletini deist, ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı %16'yı aştı. Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir ifadelerini kullanmıştı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yaptığı açıklamada, yargının sopa olarak kullanılması Türkiye demokrasisi için kabul edilemez bir durumdur. Ümit Özdağ'a yapılan muamele hem haksız hem de hukuksuzdur dedi.
Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı bültenle aradığı organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve suç örgütü üyesi İbrahim Kaymak, Türk polisi tarafından Ermenistan'dan Türkiye'ye götürülüp adalet önüne çıkarıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüz ile sergiledikleri işbirliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Tigran Dadunsa'ya teşekkür ediyoruz denilmesi dikkatlerden kaçmadı. Sadece İçişlerinden Bakanlığı değil, Ermenistan'a bir teşekkür de Dışişlerinden geldi.
Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı tarafından da yapılan açıklamada Ermenistan'ın organize suç faaliyetlerinde bulunan iki kişinin Türkiye'ye iade edilmesi konusundaki işbirliğinin takdirle karşılandığını ifade edildi. Bakanlık organize suça karışmış iki kişinin Ermenistan'dan Türkiye iadesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Ermenistan'ın Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol'un kırmızı bülten kapsamındaki talebine cevaben organize suç faaliyetlerinde bulunan iki kişiyi Türkiye'ye iade ettiği belirtildi. Açıklamada Türkiye Ermenistan'ın bu konuda gösterdiği işbirliğini takdirle karşılamaktadır ifadesine yer verildi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 2024 yılında Tigran Dadunsu Adalet Bakan Yardımcısı olarak atamıştı. Dadunz, Armenohi Harutyunyan'ın yerine getirilmişti. Ermenistan'ın bu operasyonlarda Ankara'ya verdiği destek ve ardından Ankara'nın Erivan yönetimine yönelik sarf ettiği övgü dolu açıklamalar iki ülke arasında neler oluyor sorusunu gündeme getirdi. AK Parti hükümeti 2006-2008'den başlayarak Ermenistan'la ilişkilerini normalleştirme çabasına yönelmişti. 2008 yılında dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iki ülke milli takımlarının Ermenistan'da yapılan ilk karşılaşmasına katılmış ve böylelikle futbol diplomasisi diye alınan süreç başlamıştı. Ardından 14 Ekim 2009'da Bursa'da oynanan Türkiye-Ermenistan futbol maçında da samimi pozlar verilmişti. Bu süreç Ermeni açılımı olarak kayıtlara geçmiş, ardından ise akamete uğramıştı.
Aradan geçen 5 senenin ardından 2014 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 1915 olaylarının yıl dönümüne bir gün kala o dönem hayatını kaybedenlerin torunlarına başsağlığı dilemişti. Ermenice dahil 9 dilde yapılan taziye açıklaması Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk olma özelliğini taşıyordu. MHP liderinin Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik umut hakkı çıkışından sonra Ermenistan'a yönelik sarf edilen bu övgü dolu sözler akıllara acaba yeni bir açılım mı var sorusunu getirdi.
İYİP'ten istifa eden eski parti sözcüsü Kürşat Zorlu AKP'ye geçti. AKP Ankara 8. olan kongresinde AKP'ye katılan Zorlu, Erdoğan'ın ardından çıktığı kürsüde "Bu büyük buluşmada sizlerle bir arada durmaktan kıvanç duyuyorum. Bugün şüphesiz ülkemiz çoklu tehditler, tarihi sınamalar, coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inanç ve heyecanla aranızda yer alıyorum. Bilge Kağan'ın dediği gibi gündüz oturmadan, gece uyumadan bu mukaddes yolda daha çok çalışacağımıza söz veriyorum. Bu cesareti, bu imkanı bana sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyorum diye konuştu.
İF seçimlerde CHP listesinden seçilen Ersagon Yücel dahil 44 milletvekili çıkarmıştı. Ancak 5 kişi AK Parti'ye, 5 kişi CHP'ye geçti. İP'ten istifa eden Yüksel Arslan, Koray Aydın, Adnan Beker, Salim Ensarioğlu, Ümit Yalman ve ihraç edilen Ümit Dikbayır herhangi bir partiye üye olmadı. Ancak Ünal Karaman'ın da AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor. Böylece İP'in parlamentodaki milletvekili sayısı 44'ten sayısı 28'e indi. AK Parti genel seçimlerde 263 milletvekili çıkardı. Murat Kurum bakan atanınca düşen milletvekili sayısı gelecekten Nedim Yamalı, yeniden Refah'tan Suat Pamukçu, İP'ten Nebi Hatipoğlu, Dursun Ataş, Seyitan İzsiz, Ersagun Yücel ve Kürşat Zorlu'nun katılımıyla 269'a ulaştı. AK Parti listelerinden seçime giren Hüdapar 4, DSP ise 1 milletvekili kazandı.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.arab.ir adresine yazabilirsiniz.
Esen kalın. İran Radyo Podcast. Lobi ve lobicilik zaman geçtikçe farklı ülkelerin karar alma süreçlerinde giderek daha fazla önem kazanan önemli siyasi kavramlardan biridir. Amerika'da lobicilik, Amerikan hükümetinin politikalarını etkileyen en güçlü faktörlerden biridir ve bu ülkenin karar alma çevreleri, kendi çıkarları ve hedefleri peşinde koşan farklı lobilerle doludur. Öyle ki bu lobilerin niteliğini ve işlevini bilmeden Amerika'daki siyasi davranışı doğru anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Ben Mehtap Mahir. Bugünkü sohbetimizde sizinle birlikte lobi ve lobiciliğin kavramı ve ayrıca Amerika'da lobinin konumuna bakmak istiyoruz. Bu amaçla Kudüs İbrani Üniversitesi'nde profesör olan Alan Rosenthal'ın Amerika'da Lobi ve Lobici kitabına başvurduk ve birkaç bölümde bu kitabın içeriğinden ve diğer mevcut kaynaklardan yararlanarak Amerika'nın iç ve dış politikasında lobi ve lobicilerin rolünün yanı sıra bu ülkedeki lobi türleri hakkında konuşacağız. Bu bölümde size İrlanda lobisini ve onun Amerikan siyasi alanındaki yerini anlatacağız. Hep birlikte dinleyelim.
İrlandalı Amerikalı veya İrlanda asıllı Amerikalı terimi, soyları İrlanda adasına dayanan Amerikalıları ifade eder. Amerika'nın nüfus sayım bürosuna göre İrlandalı Amerikalılar yaklaşık 35 milyon 856 bin kişiyle Amerika'nın toplam nüfusunun %10'unu oluşturuyor ve Alman Amerikalılardan sonra Amerika'daki en büyük ikinci etnik gruptur. Aslında Amerikalı İrlandalılar Kanada, Avustralya, İngiltere, Meksika, Yeni Zelanda, Arjantin, Güney Afrika ve Karayip bölgesinin Avrupa ülkeleri gibi diğer ülkelere dağılmış olan İrlanda diasporasının önemli bir parçası olarak düşünülmelidir. İrlanda diasporasının Amerika'daki varlığı bu ülkenin bağımsızlığı kadar eski ve hatta daha da eski bir tarihe sahip olup İrlandalıların Amerikan tarihinin farklı dönemlerindeki varlığı ve dönüm noktaları dikkat çekicidir. Bu diaspora genel olarak İrlandalılar olarak bilinse de daha yakından bakıldığında İrlandalı Amerikalılar ve İrlandalı İskoç Amerikalılar olmak üzere iki önemli kategori görülebilir. Amerika'daki İrlandalıların en önemli kısmını oluşturan İrlandalı Amerikalılar Katolik olup çoğunlukla Amerika'nın kuzeydoğu kıyısı ve batı kıyısı gibi kıyı bölgelerinde ve New York, Philadelphia, Chicago ve Boston gibi şehirlerde yaşamaktadırlar. Oysa İskoç kökenli İrlandalı Amerikalılar çoğunlukla Amerika'nın güneyi ve merkezinde ve kuzey New England, güney ve kuzey Carolina ve Georgia gibi eyaletlerde yaşıyor. Genel olarak bu iki grup bir araya gelerek öncelik ve görüş farklılığına rağmen İrlanda topluluğu adı altında Amerika'nın neredeyse her yerine yayılan bir topluluk oluşturmuşlardır ve tarihsel konumu ve örgütsel bütünlüğü nedeniyle de tüm Amerikan toplumu üzerinde birçok siyasi, sosyal ve kültürel etki bırakmıştır. İrlandalıların dini ve aile odaklı kültürü ve yıllar içinde sahip oldukları güçlü entegrasyon duygusu, İrlandalı Amerikalıları hem kendileri hem de dünyadaki İrlandalılar için ve Amerika'daki İrlanda için önemli bir lobi haline getirdi. Siyasi ve sosyal ve ekonomik açıdan İrlandalı Amerikalılar topluluğu, Amerikan toplumuyla en fazla yakınlaşma ve bütünlüğe sahip olan topluluktur ve diğer etnik gruplarla karşılaştırıldığında benzersiz bir etkiye ve konuma sahiptir. Söz konusu toplumun başarısının nedenleri yüksek etnik birlik duygusu, aile ve din gibi faktörlerde aranmalıdır. İrlandalıların Amerika'ya göçlerinin ilk günlerinden bu yana yüksek etnik birlik duygusu New York ve Boston gibi şehirlerde küçük yerel toplulukların oluşmasına yol açtı. İrlandalı göçmenler fakir olduklarından ve Amerika'nın doğu bölgelerine seyahat edip toprak ve tarım edinebilecek kadar paraları olmadığından
gelir gelmez limanlara yerleşip yavaş yavaş nüfuslarını arttırdılar. Ortak dil ve kültürün yanı sıra din de bu toplumların bir parçası olmuştur. Başka bir ifadeyle 19. yüzyılın başından itibaren İrlandalı Katoliklerin Amerika'ya geniş çaplı göçü, her ne kadar Amerika'nın yerlilerini ve Protestanlarını destekleyen cahiller hareketi gibi Katolik karşıtı grupların oluşmasına neden olmuşsa da İrlanda kökenlilere karşı ayrımcılığın ve şiddetin temelini oluşturdu. Ancak diğer yandan da birlikteliklerini ve bir arada olmaları halinde daha fazla güvenlik ve refahtan yararlanacakları algısını da ekledi. Aslında ulusal bağların yanı sıra dini baskı duygusu da İrlanda toplumunun daha sağlam ve uyumlu hale gelmesine neden oldu. Bu arada İrlanda Katolik Kilisesi'nin söz konusu toplumun entegrasyonundaki rolü de göz ardı edilmemelidir. Geçtiğimiz yıllarda İrlanda halkının en önemli sosyal etkinliği her zaman kilisede toplanmak ve programlarına katılmak olmuştur. Katolik Kilisesi kendi özel okullarını kurarak Amerika'daki yeni nesil İrlandalıları pratik olarak eğitmiş ve onları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik ederek İrlanda kökenli topluluğun genişlemesine neden olmuştur. Özellikle iç savaş sonrasında Amerika'nın ekonomik durumunun iyileşmesi de bu sürece otomatik olarak yardımcı oldu. Böylece İrlandalı soyundan gelenlerin aile yaşamları giderek iyileşti ve sosyal sınıflarının gelişmesi için uygun koşullar sağlandı. İrlandalıların geleneksel kültürü Amerikan orta sınıfının özellikleriyle çok uyumlu olduğundan İrlandalılar bu sınıfın çerçeve ve davranışlarını kolaylıkla kabul etmişler ve bunun sonucunda 20. asrın başlarında Amerikan orta sınıfı olarak konumlarını güçlendirip istikrara kavuşmayı başardılar. Bahsedilen özellikleri ek olarak İrlandalı asıllı vatandaşlar geleneksel olarak araçlarını hedeflerine ulaşmak için kullanmışlardır. Bu araçların en önemlilerinden biri Amerika'daki oluşumunda ve gelişmesinde İrlandalı soyundan gelenlerin önemli bir rol oynadığı işçi hareketidir. Aslında 20. asrın boyunca Amerikan işçi hareketi bu ülkedeki toplumsal değişimlerin nedeni olmuş ve sosyal adaleti ve işçilerin karar alma hakkını elde etme çabası ve mücadelesi Amerika'nın siyasi ortamını yeniden şekillendirmiştir. İşçi sendikalarının kültürel etkisi ve önemi bile siyasi etkilerini aşmış ve Amerikan popüler kültürünü şekillendirmiştir. Katolik İrlandalı göçmenler 1840'lı yıllarda Amerika'ya giriş yaptıktan hemen sonra otoyol, kanal, demiryolu ve maden projelerine ilgi duymuşlar. Ve aslında bu projeler için insan gücünün ana dayanağını oluşturmuşlardır. İrlanda soyluları 1850'lerden günümüze kadar işçi hareketinde yer almanın yanı sıra büyük Amerikan şehirlerinin polis ve itfaiye teşkilatlarında da önemli bir varlığa sahip bulunarak New York, Chicago, New Orleans ve San Francisco'da biraz önce adı geçen idarelerin personelinin ve liderlerinin çoğu İrlanda kökenlidir. İrlanda asıllı Amerikalıların diğer önemli araçlarından biri de parti ve siyasi liderlik kadrolarında yer alma konusundaki yüksek örgütsel güçleridir. Öyle ki 1850'lerden günümüze kadar Amerika'nın büyük şehirlerinde Katolik Kilisesi, işçi sendikaları ve Demokrat Parti liderlerinin çoğu İrlanda kökenlidir. Bu organizasyon sadece sözü geçen kuruluşlarla sınırlı olmayıp üniversite ve yüksek okulları da kapsamaktadır. John Fitzgerald Kennedy'ye Katolik kökenli İrlandalı siyasi kahraman denilebilir. 1830'lardan 1960'lara kadar İrlandalı kökenlilerin %80 ile 95'i 1920'ler gibi istisnalar dışında Demokrat Parti'ye oy verdi ve onu destekledi. Hali hazırda Katolik kökenli İrlandalıların çoğu Demokrat Parti'de aktiftir. Ancak bazıları Cumhuriyetçi Parti'nin liderliğinde de yer almış ve halen aktiftir. Parti faaliyetlerine ek olarak İrlandalı Katolik soyundan gelenler kentsel alanlarda önemli bir varlığa sahipler ve Boston, Cincinnati, Houston, New York, St. Louis, St. Paul ve San Francisco gibi birçok büyük şehrin belediye başkanları olmuşlardır. Chicago, Boston ve Jersey City gibi şehirler en fazla sayıda İrlanda asıllı belediye başkanına sahiptir ve şu anda Chicago, Baltimore, Oakland, Omaha, St. Paul, Jersey City, Rochester, Springfield, Rockford, San Francisco, Scranton ve Sierra Leone'un belediye başkanları İrlanda kökenlidir ve Demokrat Parti'ye bağlıdırlar. Katolik asıllı İrlandalıların yanı sıra Protestan asıllı İrlandalılar veya İskoç asıllı İrlandalılar da etkileri Katolikler kadar yüksek olmasa da Amerika'nın siyasi arenasında özellikle başkanlık döneminde önemli bir varlığa sahip olmuşlardır ve oylarının etkisi de daha az araştırılıyor. Genel olarak en az 23 Amerikan başkanının İrlanda kökenli olduğu veya tahminen İrlanda kökenli olduğu düşünülebilir. Elbette her birinde İrlanda kökenli olma miktarı farklıdır. Örneğin Andrew Johnson'ın hem babası hem de annesi İrlanda'da doğmuştur. George W. Bush ise iki İrlandalı Amerikalının çocuğudur. Kennedy'nin daha güçlü İrlanda kökleri vardı ve Reagan'ın babası İrlanda kökenliydi. Annesi İrlanda İskoç kökenliydi. James Knox Polk da İrlandalı İskoç'tu. Genel olarak Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının üçte birinden fazlasının İrlandalı İskoç olduğu ve atalarının Ulster'e yani eski İrlanda eyaletinin en kuzeyindeki eyaleti olduğuna dayandığı söylenmektedir. Bill Clinton, başkanlığı sırasında Ulster'i iki kez ziyaret eden İrlanda asıllıların bu kategorisinin ünlü bir örneği olarak kabul edilebilir. Kamusal kültür alanında kültürel varlıkların kullanımı ve etkisi geçtiğimiz yıllardan günümüze kadar İrlandalı Amerikalıların diğer araçlarından biri olmuştur. Her ne kadar dini bir ritüel olsa da İrlandalıların Amerika'daki varlığının sembolü olarak bilinen Aziz Patrick gününün her yıl kutlanması, tüm Büyük İrlanda gelenek ve göreneklerinin o gün kutlandığı bir fırsat haline gelmiştir. Bu kutlamanın yeri ve kültürel etkisi o kadar fazla ki, kutlamanın yapıldığı ay olan Mart ayı, Kongre tarafından İrlandalı Amerikalıların miras ayı olarak adlandırılmıştır. Ayrıca İrlandalılar genel olarak Amerika'ya geldiklerinden beri edebiyat, görsel sanatlar, spor gibi çoğu sanatsal ve kültürel alanda faaliyet göstermektedir ve bu alanlardaki ünlü kişilerin çoğu İrlanda kökenlidir. Bu önemli varlık ve etki İrlanda toplumunun Amerika'daki varlık tarihi boyunca imajını geliştirmesine ve belirli bir sosyal prestij kazanmasına olanak sağladı. Değerli dinleyiciler, bu bölümde İrlanda lobisinin Amerika'daki tarihini incelerken, Amerika'nın siyasi ve toplumsal yapısındaki rolü ve etkisinden bahsettik. Bir sonraki bölümde sizlere Amerika'daki bir başka lobi grubu hakkında bilgiler vereceğiz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor: "Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır." Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir. Yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa, alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken, hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken, dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları, varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali Aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca üne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan biri İbni Ebi el-Hadid Mu'tezili bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor: "Birçok iyi şiir gördük fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden İlim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor." Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, İnsanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil, bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, ilim ve benzeri özellikler olursa, artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.